kitaplardan.
Günler sevgili dinleyenler, yeni bir programda sizlerleyiz. Eski kitaplardan programına hoş geldiniz. Bugün de sizlere eski bir kitabımızı tanıtacağız. Aslında bir kitap diyoruz ama bu kitaptan doğmuş başka kitaplar da var. Onlara da vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Bugünkü kitabımız Mantıkut Tahir, Kuşların Dili, Kuş Dili ya da böyle tercüme edebiliriz. Feridüddin Attar'ın eseri. Tabii bununla bağlantılı olarak biz bir de Gülşehri'yi konuşacağız. Gülşehri'nin Mantıkut Tahir'ini konuşmuş olacağız. Bu Türkçe'ye yapılmış ilk tercüme ama serbest bir tercüme. O yüzden de özgün bir eser olarak sayılabilir. Çünkü Gülşehri Mantıkut Tahir'i kendi anlayışına göre, kendi zevkine göre geliştirmiş ve renklendirmiştir. Feridüddin Attar'dan bahsedelim öncelikle. Feridüddin Attar bilindiği gibi büyük sufi şairlerden veya arif şairlerden birisidir ve Mevlana'ya doğru ilerlerken tasavvufi edebiyatın önemli bir dönüm noktasıdır. Feridüddin Attar'ın yaşlılık dönemi Mevlana'nın çocukluk dönemine denk gelmektedir. Bu açıdan da bazı rivayetlerde yollarının kesiştiği söylenir. Kendisi hayatından bahsetmiştir zaman zaman ama bu demek değildir ki biz Attar'la ilgili pek çok şey biliyoruz. Ne yazık ki onun hayat hikayesiyle ilgili bilgilerimiz azdır. Kendi ifadesine göre Nişabur şehrinde doğmuştur. Nişabur, Horasan bölgesinde yer alan bir şehir. Bura önemli bir kültür merkezidir o dönemde. Daha önceki dönemlerde de büyük şahsiyetler bu bölgelerde yaşamışlar, yetişmişler. O açıdan mümbit bir coğrafyadır Nişabur. Nişabur'da dünyaya gelmiş, iyi bir öğrenim gördüğünü sanıyoruz. Çünkü yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu eserler bunu ortaya koymakta. Feridüddin Attar'ın eczacılıkla veya tıpla meşgul olduğu için Attar lakabını aldığına dair bilgiler vardır. Ama bu konuda elimizde yeterli veri ne yazık ki bulunmamaktadır. Attar bugün bizim aktar diye tabir ettiğimiz ilaç hazırlayan, ilaç satan kişiler anlamında bir kavramdır. Adının Muhammed olduğu anlaşılmaktadır kendi eserinden gene. Hicri 6. asrın son yarısıyla 7. asrın ilk yıllarında yaşamıştır Feridüddin Attar. Doğum ve ölüm tarihlerini kesin olarak bilmiyoruz. Ailesi ve yakın çevresiyle ilgili bilgilerimiz de sınırlı. Anne ve babasının Attar küçükken vefat ettiğine dair bazı bilgiler var. Daha sonra bir rubaisinden onun bir oğlunu kaybettiği anlaşılıyor. Yani Attar'ın buna göre yani bir oğlu olması dolayısıyla ailesinin çocuklarının olduğu sonucuna buradan ulaşıyoruz. Ama onun dışında elimizde başka bir veri yok. Tasavvufla çok genç yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve seyahatlerde bulunmuştur. Bunu anlıyoruz. Eserlerinden bunu görüyoruz. Kendi söz ettiği şekilde. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan, Türkistan gibi bölgelere, şehirlere seyahatler yapmış ama sonunda doğduğu şehre Nişabur'a dönmüştür ve burada edebi ve tasavvufi çalışmalarına kendini vermiştir. Ve ölümü de Moğol istilasının başlangıcında olmuştur. Moğolların Nişabur'a girdiği ve Nişabur'u yağmaladığı sırada atların şehit edildiği, Moğol askerleri tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. Atların tasavvufi eğitimi ile ilgili de elimizde çok fazla bilgi yoktur. Onun bazı tasavvuf şeyhlerinin müridi olduğuna dair bilgiler yer almaktadır ve onun tasavvufla ilgili yazdığı eserler de onun bir şekilde tasavvufi silsilelerle bağlantılı olduğunu düşündürtmektedir. Onun önemli bir mensur eseri var. Tezkiretül Evliya, yani veliler hakkında, tasavvuf şeyhleri hakkında yazılmış bir eserdir ve tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Türkçe tercümeleri de yapılmıştır. Bu eserin mukaddimesinde kendisinin Necmüddin Bağdadi'ye yakın olduğu, ona bağlı olduğuna dair bazı veriler ortaya çıkmaktadır. Atların diğer eserleri genellikle manzum eserlerdir. Mesnevi formatında yazılmış eserlerdir ve onun yazdığı mesneviler, 6 mesneviden söz edilmekte, atların büyüklü küçüklü 6 eserinden söz edilmekte. Bu eserler sonraki dönemlere etki etmiş, özellikle Mevlana ve Molla Cami gibi şairler onun eserlerini örnek alarak bazı eserler ortaya koymuşlardır. Atların en meşhur eseri bugün konuşacağımız Mantık-ı Tayr adlı eserdir. Onun dışında atların hacimli bir divanı vardır. Bu divanda gazeller ağırlıkta olmak üzere başka kıtalar, kasideler, rubailer yer almaktadır ve divanındaki eserlerin de büyük bir çoğunluğu tasavvufi temalarla yazılmışlardır, söylenmişlerdir. Ve atların kendisinden sonraki şairlere etkisi büyüktür, bunu söylemiştik. Sadi, Hafız, Molla Cami gibi şairler de Mevlana'dan sonra atlardan etkilenen şairler arasında sayılmaktadır. Molla Cami'nin anlattıklarına göre ve Devlet Şah tezkiresinde de belirtildiğine göre Mevlana babası Bahaüddin Veled'le birlikte Behr'den hareket edip Anadolu'ya doğru göç ederlerken Nişabur'a uğramışlar ve burada atları ziyaret etmişler ve atlar da Esrarname adlı eserini, başka bir mesnevidir, önemli bir mesnevidir, 10-12 yaşlarında olan Mevlana'ya hediye ettiğini belirtmektedirler. Bu bilgi teyit edilmemiş bir bilgi diyelim bilimsel kaynaklar tarafından ama tarih olarak mümkün görünmektedir. Çünkü o dönemde Mevlana o yaşlardadır. Ve bu belki de Mevlana ile atların fikri olarak bir bağ içerisinde olduklarını göstermek için gerçekleştirilmiş, yapılmış bir rivayettir diye düşünebiliriz. Eserlerinde tasavvufa hakim olduğu, tasavvufi bilgi ve birikimle donandığı anlaşılmaktadır. Geniş bir düşünce dünyasına, zengin bir bilgi hazinesine sahiptir. Gözlemleri çok önemlidir. Edebiyatçı olarak bu gözlemleri, ayrıntıları dikkate alışı, bunları yansıtışı, bunları kelimelere döküşü, onun işlek bir zekaya, güçlü bir muhakemeye ve güzel bir anlatım gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Şairliği de çok ön plandadır, büyük bir şairdir. Özellikle divanındaki gazeller onun şiirinin pek çok şairden ileride olduğunu göstermektedir. Mantık-ı Tayr'a gelecek olursak, atların bugün sizlere tanıtacağımız eserine gelecek olursak, mantık kelimesi nutuk tabir ettiğimiz kelimeyle aynı köktendir. Mantık dil demektir daha ziyade. Tabii bunun terimsel anlamı mantık terimi, bunu biliyoruz hepimiz. Ama burada dil anlamındadır. Mantıkut Tayr da kuş dili demektir. Tabi bu ifade Kur'an'dan iktibas edilmiş, alıntılanmış bir ifadedir. Süleyman Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, kuş dili bize öğretildi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ayette geçmektedir. Süleyman'ın, Hazreti Süleyman peygamberin kuş dilini bildiği, Allah'ın iradesiyle böyle bir bilgiyle özellikle donandığı belirtilmektedir. Buradan hareketle sufiler kendi dillerinin de bir nevi mantıkut tayr olduğunu, kuş dili olduğunu söylemek istemektedirler. Çünkü normal bir dilden farklı bir dil oluşturmaya çalışmaktadırlar. Tasavvuf dili sembollerle örülmüş bir dildir. Ödünç alınmış kelimelerle yeni bir kavram dünyası oluşturulmuştur tasavvufi dilde. Özellikle Türkçe tasavvufi edebiyatta kelimelerin bilinenden farklı anlamları vardır. O yüzden Attar da böyle bir kavramı eserine isim olarak vermiştir. Tabii ki Mantıkut Tayr'ın durumu sadece bu değil. Çünkü bu sembolik bir hikayedir ve Mantıkut Tayr adlı eserde eserin kişileri kuşlardır. Yani bir tür fabl sayılabilecek bir eserdir ama hacimli bir fabl. Burada kuşlar eserin kahramanlarıdır ve onların konuşmaları, onların maceraları anlatılmaktadır. Makamat-ı Tuyur, Makalat-ı Tuyur veya Tuyurname yani kuş kitabı, kuşlar kitabı adıyla da anılmakta bu eser veya kuşlar makamı. Çünkü tasavvufi aşamalar bu eserde sembolik bir dille anlatılmaktadır. Miladi olarak 1187 tarihinde yani 12. yüzyılın sonlarına doğru kaleme alınmıştır Attar'ın bu eseri. 4696 beyitten oluşmaktadır. Yani yaklaşık 5000 beyitlik bir eserden söz ediyoruz. Klasik eser çatısına sahiptir. Yani tevhidle başlamaktadır. Allah'ın kudretini öven beyitlerle devam etmektedir. Ve bu bölümün arkasında tevhidi anlatan bir hikaye gelmektedir. Onun ardından diğer klasik eserlerde yer aldığı gibi burada da peygamberin övgüsü, naatı yer almakta. Ve onun ardından da Hulefai Raşidin ele alınmakta, onlar övülmekte. Yani dört halife hakkında övücü mısralar yer almaktadır. Eserin vezni de nispeten kısa bir vezindir. Failatun, failatun, failun vezniyle yazılmıştır. Bu eserin giriş bölümü 615 beyitten oluşmakta. Buraya kadar tabii Mantıkut Tayr ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Yani bir girizgah her eserde olduğu gibi. Asıl hikaye burada önemli. Eserde Kaf Dağı'nın ardında yaşadığına inanılan padişahları Simurg'u bulmak için yola düşen kuşlar. Yani Kaf Dağı'nın ardında Simurg var. Bu kuşlar padişahı Simurg ve ona tabi olan kuşlar onu aramaktadır ve ona ulaşmak için bir araya gelmiş ve harekete geçmişlerdir. Ve Kaf Dağı'nın ardına ulaşmak için 7 vadiyi kat etmek gerekiyor. 7 vadiyi geçmek gerekiyor. Tasavvuf literatüründe 7 sayısı kemali anlatır bir bakıma. Birliğe ulaşma, kemale ulaşma. Aynı zamanda nefsin 7 mertebesi vardır. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye, nefsi safiye gibi. Yani bu aşamalar 7 vadi olarak sembolize edilmiştir. Tabi burada kuşlar bir araya gelmiş ve çok çeşitli sıkıntılara katlanarak yolculuğa çıkmışlardır. Tabi başlangıçta bazı kuşlar kendi durumlarını anlatarak mazeretlerini ortaya koymuşlardır. Bülbül mesela gülden ayrılamayacağını, edebi tasvirler tabi burada söz konusu, gülden ayrılamayacağını, o yüzden seyahate çıkamayacağını ileri sürerek bu yolculuğa katılmak istemez. Pek çok kuş çeşitli bahanelerle bu işe girişmekten, bu yolculuğa çıkmaktan kaçınırlar. Ve sonuçta Hüthüt öncülük eder onlara ve öylece yola çıkarlar. Bülbül, papağan, tavus, kaz, keklik, huma, kuşu, doğan, üveyik bu yolculuğa katılmışlardır. Ve meşakkatli bir yolculuktur bu. Çok sıkıntılara katlanmaları gerekmektedir. Tabii kuşların yaşadığı meşakkatler insanoğlunun dünyada yaşadıklarıyla özdeşleştirilmiştir. Özellikle seyr-i sülük dediğimiz sufiyane yolculuğun aşamalarıdır bunlar. Ve kuşlar yolda tabii pek çok kayıplar verirler. Bir kısmı yolculuğu tamamlayamaz ve yolculuğu tamamlayanlar da orada aslında kendilerini görürler. Yani simurg dediğimiz şey 30 kuştur. Tercümesi 30 kuş bu yolculuğu tamamlamıştır ve oraya gittiklerinde kendilerini görmüşlerdir. Bu şekilde aslında vahdeti vücut anlayışının sembolik bir görünümünü bulmuş oluyoruz bu eserde. Yani insanlar bu yolculuklarını aslında kendi iç dünyalarında gerçekleştirmektedirler ve sonunda kendilerinde yok olarak asıl varlığa ulaşmaktadırlar. Yani fena fillah mertebesine ulaşmaktadırlar. Attardan önce de bu temada eserler kaleme alınmıştır. İbn Sina ve Gazali bu eserler için örnek gösterilebilir. Bu eserleri yazanlar için Risaletü Tuyur adıyla sembolik eserler yazılmıştır ama Attar eserini daha etkili bir şekilde kaleme almış ve tasavvufi yönden daha güçlü bir dil kullanarak tasavvufi bir eser ortaya koymuştur. Hikayeyi kısaca özetledik. Aslında Simurg Zümrüt Anka'ya da denk gelmektedir edebiyatımızda. Efsanevi kuş, kaftanın arkasındaki kuş. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi sevgili dinleyenler Gülşehri'den de söz etmek gerekiyor. Mantıkut Tahir denildiği zaman Türk Edebiyatı'nın Anadolu'daki ilk eserlerinden biridir Gülşehri'nin Mantıkut Tahir'i. Ve Türkçenin bu coğrafyada edebi bir dil olarak pekişmesi ve gelişmesinde bu eserin çok önemi vardır. Gülşehri Kırşehirlidir. Orta Anadolu'da yetişmiş Selçuklu coğrafyasında Mevlana'ya yakın bir dönemde hem coğrafi olarak Mevlana'ya yakın hem zaman olarak bu bakımdan önemli bir şahsiyettir Gülşehri. Gülşehri'nin asıl adı konusunda çok fazla bilgimiz yok. Onun Süleyman veya Ahmet adını taşıdığını söyleyebiliriz. Eserlerinde bu iki isim geçmekte, başka kaynaklarda da o şekilde. Bunun dışında Gülşehri'nin hayatıyla ilgili elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Gülşehri, Firakname adlı bir eser, bir mesnevi kalem almıştır. Daha sonra Türkçe'ye yönelmiş ve Türkçe'ye hizmet etmiştir. Ve Türkçe'nin Anadolu'da edebi bir dil olarak pekişmesinde çok önemli hizmetleri vardır. Gülşehri iddialı bir yazardır. Mantıkut Tahir'ini kaleme alırken ve bu iddiasını 7 önemli şahsiyetten biri olarak kendisini ortaya koyarak göstermektedir. Bu 7 şahsiyet tabii ki o döneme kadar etkili olmuş kişilerdir. Mevlana bunlar içindedir, Attar bunlar içindedir, Sadi bunlardan biridir. Bu şekilde kendisini de bu kişiler arasında saymaktadır. Ve Gülşehri aslında Türk edebiyatında fabül türünü ilk ortaya koyan bir yazardır. Mantıkut Tahir bir tercümedir. Bunu kabul etmek gerekir ama serbest bir tercümedir. Bugünkü anlamda bir tercüme saymak zordur. Eserinde yapı olarak Mantıkut Tahir'i almıştır. Şeyhattar'ın eserinin ana hikayesini, ana gövdesini almıştır. Ama bu eserde pek çok değişiklikler yapmıştır. Attar'ın hikayelerinin çoğunu almamıştır mesela. Onun yerine kendisi farklı hikayeler yazmıştır ve böylece esere yeni hikayeler eklemiş ve yeni bölümler ortaya koymuştur. Bu açıdan Gülşehri'nin eserini Türkçe'de kaleme alınmış ilk orijinal eserlerden biri saymak mümkündür. Çünkü klasik edebiyatta aynı temada eserlerin tekrarlandığını görüyoruz. Bunlar tercüme eserler sayılmıyor. Aynı dilde yazılmış pek çok eser var. Mesela bir programımızda da gündeme getirdiğimiz Leyla ve Mecnun gibi eserler pek çok yazar tarafından, pek çok şair tarafından yeniden ele alınmıştır. Bu bakımdan Attar'ın Mantık-ı Tayrı ile Gülşehri'nin Mantık-ı Tayrı'nı da ayrı eserler olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonra da Mantık-ı Tayrı'nın tercümeleri, Attar'dan yapılmış tercümeleri Türkçe'de görülmüştür. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde de bu tercümeler yapılmıştır. Gölpınarlı'nın tercümesini burada belirtmek gerekir. Attar'ın diğer eserlerinden de bazı tercümelerin yapıldığını biliyoruz. Ama Gülşehri hakkında yapılmış çalışmaların eksik olduğunu, yeterli olmadığını, sayıların az olduğunu belirtmek gerekiyor. Kendi dilimizle yapılmış çalışmalar üzerine daha dikkatli, titiz araştırmalar yapmak gerektiğini belirtmek gerekiyor. Bugünkü programımızda da bu vesileyle Gülşehri'yi gündeme getirmiş olduk. Aslında Attar'ın Mantık-ı Tayrı'nı temelde konuştuk ama onun yanı sıra da Türkçenin ilk örneklerinden, Türkçe düz yazının ilk örneklerinden biri olan Gülşehri'nin Mantık-ı Tayrı'nı sizlerle konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Esen kalın sevgili dinleyenler.
Eski kitaplardan.